Cemile, Orhan Kemal, Epsilon Yayınları, 12. baskı, Ekim 2004. Bu kitap 128 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 16 Mart 2011. Okuyan Zuhal Kılıç. Orhan Kemal, 15 Eylül 1914'te Ceyhan'da, Adana'da doğdu. Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü olan yazar, Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. dönem milletvekili, 1920-1923 Avukat Abdülkadir Kemal'in oğludur. Ailesinin Suriye'ye zorunlu göçü üzerine ortaokul son sınıfta öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Askerlik görevini yaparken ceza yasasının 94. maddesine aykırı davranıştan 5 yıl hapise mahkum edildiğinde 1938 hapishanede Nazım Hikmet'le tanıştı ve onunla ilişkileri toplumculuk anlayışına etkiledi. 2 Haziran 1970'te davetli olarak gittiği Sofya'da öldü. Mezarı İstanbul'dadır. Genç yaşında para kazanmak zorunda kalması nedeniyle hayatın önüne çıkardığı her türlü engel ve acı onun iç dünyasını derinleştirdi, zenginleştirdi. Yaşadığı, tanık olduğu, gözlediği her şey kalemin ucunda bir öyküye, bir romana, bir oyuna veya şiire dönüştü. Yılların eskitemediği bir dille, kendine özgü bir gerçekçilik ve sıcaklıkla Türk insanının acılarını, yoksunluklarını, özlemlerini anlattı hep. İlk yapıtlarında 1930'larda kendi yaşam öyküsüne dayanan bir çevrede Çukurova'da tarım ve fabrika işçilerinin sorunlarını işledi. Daha sonra İstanbul'un kenar mahalle insanlarının işçilerin dünyasını yansıttı. Cezaevi gözlemleri de Orhan Kemal için önemli bir malzeme oluşturdu. 1967'de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahnelenen 72. Koğuş adlı oyunu ona yılın en iyi oyun yazarı ödülünü kazandırdı. Yapıtları: Murtaza, El Kızı, Yalancı Dünya, Sokakların Çocuğu, Müfettişler Müfettişi, Üç Kağıtçı, Ekmek Kavgası, 72. Koğuş, Eskici Dükkanı, Cemile, Nazım Hikmet'le 3,5 Yıl, Bereketli Topraklar Üzerinde, Sokaklardan Bir Kız, Vukuat Var, Hanımın Çiftliği, Suçlu, Dünya Evi, Kötü Yol, Yağmur Yüklü Bulutlar, Kırmızı Küpeler, Oyuncu Kadın, Grev, Serseri Milyoner, İki Damla Gözyaşı, Gurbet Kuşları, Evlerden Biri, Kaçak Kanlı Topraklar, Arkadaş Islıkları, Devlet Kuşu, Bir Filiz Vardı, Avare Yıllar, Sarhoşlar, Baba Evi, Çamaşırcının Kızı, Önce Ekmek, Tersine Dünya, İstanbul'dan Çizgiler, Yazmak Dolu Dizgin, Günlük Şiir, Bütün Oyunları, 1-2, Senaryo Tekniği ve Senaryolar. 1. 1934 yılı Eylül sonlarının berrak bir gecesiydi. Kuvvetli ayın altında bembeyaz pamuk tarlaları göz alabildiğine uzanıyor, köyleri şehre bağlayan tozlu yollarda kütlü denilen tohumlu pamuklar, harharları yüklü doçlar, şevroleler, fordlar, yağsız tekerleklerini gıcırtısı, aydınlık geceyi dolduran öküz, camız arabaları, İnegöl çift atlıları, yüklü deve dizileri şehre akıyordu. Deveci Çapur Halil 9 deveyi çekmekte olan eşeğinden yere atladı. Karadon'un cebinden sert Dorian sigara paketini çıkardı. Bir sigara yaktıktan sonra çöpü baş ve şehadet parmaklarıyla kırıp fırlattı. Yüz yuvarlak ay ta yukarıdaydı. Yol boyunca uzanan meşeliğin hemen gerisinde tok bir çakal hazdan gerilmiş sırtıyla yumuşak toprakta debelenmekte. Arada şehvete gelerek ince ve bembeyaz dişleriyle aya doğru pavkırmaktaydı. Çakal tekrar pavkırınca uzaklarda bir köpek gürler gibi sesiyle havlamaya başladı. Bunun üzerine sağdan soldan inceli kalınlı köpek sesleri çoğaldı. Çakal dikkat kesilmişti. Böcek çıtırtıları yüklü geceyi huzursuzlukla dinledi. Tam bu sırada esen nemli bir rüzgar deveci Çapur Halil'in içten içe titretmişti ki karşıda, ta karşıdaki kalabalık meşeliğin hemen gerisinden kalkan dört insan karaltısına dikkat etti. Karaltılardan üçü ayrı yönlerde kaybolurken dördüncü karaltı yola indi. Bir sigara yaktı. Şehir uzaklarda bir çizgi, ışıktan bir çizgi gibi gözükmekteydi. Cleveland pamuğunun devşirildiği bu mevsimde tarlalar insan dolu olduğu için deveci Çapur Halil aldırış etmediyse de geçenlerde şehrin burnunun dibine çevrilip soyulan otomobili hatırlayarak eli Karadon'un sağ cebindeki parlak demirli sustalısına gitti. Yolun kenarındaki adamın hizasına gelince selamun aleyküm dedi. Kasketi ensesine yıkılı adamın yüzü pek belli olmuyordu. Makinist kılıklı, uzun boylu, zayıf biriydi. "Aleyküm selam Halil ağa." cevabını verince deveci çopur Halil durdu. Eğildi, adamın yüzünü görmeye çalıştı. Beriki, "Ne o?" dedi, "tanıyamadın mı ne?" Sivri çeneli, uzunca bir yüzdü. Sesten alan deveci çapur Halil, "Vay!" dedi, "İzzet ustaymış. Ben de belledim ki." Diğeri güldü, "Ne belledin eşkıya mı? Olur olur. Olsa ne yapardın?" Parlak demirli sustalısını şakırtıyla açan deveci çapur Halil, "Habibini şaşırırdım." Gülüştüler. Deveci çapur Halil, "Bu saatte buralarda ne arıyorsun?" diye sordu. "Hiç, şu karşı çiftliğin bozuk hanım oğlanı tamir ettim ki piston rektifisi." "Niye, fabrikadan ayrıldın mı?" "Ayrıldım. Var bir 20 gün. "Demek ayrıldın?" "Ayrıldım. Şimdi ne iş görüyorsun?" "Henüz belli bir işim yok. Şurada burada çalışıyorum." "Gündeliği doğrultuyorsun ya." "Eh, doğruluyor demektir. Sen işsiz kalman canım. Kurt gibi adamsın. Belli olmaz." "Ne belli olmazı yahu? Geçen gün bir yerlerde konuşuyorlardı. Senden laf açıldı. Bu Çukurova'da üstüne zor bulunur dediler." "Senin Köroğlu da çalışıyor mu?" "Çalışıyor. Hastalığı ne oldu?" "Bildiğin gibi." "Yahu sen akıllı adamsın. Hasta avrat hasta hasta çalıştırılır mı?" "Beni dinlediği var mı ki ev?" "Evde bunalıyorum diyor. Öleceksen makinemin başında öleyim diyor." "Ne avrat be, demek öyle diyor. Hadi gidek, ne bekliyorsun? Şimdi bir kamyon gelir neredeyse." Deveci çapur Halil sövdü. "İzzet usta, makineye sövme, faydası yok." dedi. Deveci çapur Halil bu sefer hem kamyona hem de kamyonu icat edene, kamyonu memlekete sokana, kamyonla iş görene, gördürene uzun uzun sövdükten sonra, "Ben her yıl bu vakitler paranla oynardım. Bu cenabetler memlekete girdi gireli bizim rızıkların yönü değişti." dedi. Anlayışlı anlayışlı gülümsedi İzzet usta. "Sat develerini, bir kamyonda sen uydur." "Tövbe de, baba de, ata yadigarı, peygamber yaratığı onlar, günah değil mi? Sen ona buna boş ver de şu boşnak kızından haber ver bana. Gene o avluda oturuyor musun?" "Evet." "Kapı komşunuz mu gene?" "Kapı komşuyuz. 40 yılda bir işimiz düştü, boş verdim bre usta. Halbuki babasıyla aran iyiydi. Sen buna zaman zaman tekrar tekrar durursun. Halil ille beni gördün mü aklına gelir." "Kim?" "Kız." "Gece düşümde, gündüz hayalimde vallahi. Her an aklımda. Allah'ın emri, peygamberin kavli üzere. Kendimi ayrı yapacağım. Kızın gönlü yok." "Sen babasının gönlünü ettikten sonra kızın esamesi mi okunur?" "Bre usta, İşte bunda yanıldın." "Niye?" "Senin bildiğin babalardan değil ki bu. Kızını gözünden ziyade sever. Sonra o adamın kafası başka. Yerliye kız vermez. Çocuklarını toplayıp çıkar ovadan savuşmak istiyor." "Savuşup da ne olacak?" 5-10 dönüm tarlası varmış. Zamanında hükümet vermiş. İşleyecek." 5-10 dönümden iş mi olur? Tövbe geçinemez." Uzun ettin amma. Sonra biliyorsun kız başkasını seviyor. Katibi değil mi? 30 kağıt aylıklanan avrat mı sevilir? Bana varsın gözünün yağını yesin. Boynunu boğazını beşi birlikten kollarını altın burmayla doldururum. Kızım böyle şeylerde gözü yok. İstese senin yapacağın 10 mislini yapacaklar var. Ama istemiyor. Develerimi satar uğruna harcardım tekmil. Feda olsun. Kollarını altın burmayla doldurur küpe alırım. Kendine beşi birlik alırım. Ben onu Allah'ın emriyle kendime aile yapacağım. Kapatma değil ya. Boş laflar Halil, olmayacak şey. Boşuna nefesini tüketme. Kız katibi seviyor diyorum. Sen hala 30 kağıt aylıktan avrat mı sevilirmiş? Fazla gelmeye başladın amma. Birdenbire sinirlenen deveci çapur Halil, ne fazla gelecekmişim dedi. Bir gün dayarım torma fili. Attığın gibi yalla. İzzet usta cevap vermedi. Deveci çapur Halil develerin önüne düştü, eşeğini atladı. İzzet usta da bir sigara yaktı. 2. Devrini tamamlayan ay silinmişti. Ulu camide sabah ezanı okunmaktaydı. Şehrin hareketsiz, ağır ve eski sokakları yabancıya orta çağı hatırlatarak ağırırken bir kapı usulcacık açılıp kapandı. Sonra bir başka kapı, daha sonra bir başkası. Allah'a ibadete koşan Müslüman gölgeler peydahlandı duvarlarda. Boğula boğula öksürüp yere ağız dolusu bir balgam tüküren ihtiyar bir Müslümanın birdenbire Allah Celle Celaluhu diyen sesi işitildi. Bu sırada deveci çapur Halil'in deve dizisi caminin arkasındaki karanlık sokağa girmekteydi. 3. Fabrikanın kurşuni boyanın demir kapısı önünde üçe ayrılarak her biri bir başka mahalleye giden yollar, öküz, camız arabaları, inegöl çift atları, boy boy renk renk kamyonlar ve yüklü deve dizleriyle doluydu. Geçit vermeyecek şekilde tıkalı üç yol, fabrika kapısında birleşip kalın bir kol halinde içeri giriyor. Malzeme yedek ambarının sığına demirhaneyi soluna alıp tohumlu pamukların tohumundan ayrılma işinin görüldüğü çırçır dairesinden de önünden de geçerek fabrikanın arka mağazalarından yan yana üç kantarın oraya uzanıyordu. Üç kantarda üç katip fabrikacı satın alınan tohumlu pamukları tartıp teslim almaktaydılar. Ortalıkta keskin bir mayıs kokusu vardı. Mayıs, taze sığır gübresi. Öküz, camız, böğürtlenleri, hammalların yaygarası, telaş, toz, ter. Katiplerden biri saatine baktı. 6'ya geliyor dedi. Sonra haber verdi. Saat 6'ya geliyor millet. Fabrika sahibi ekseriye 6'da, pek pek 6'yı çeyrek geçe fabrikaya gelirdi. Kantar şakırtıları arttı, terli hammalların koşuşması hızlandı. 4. Bu saatte değişecek yedek. Yeni vardiya olmadığından işçi mahallesi uyuyordu. Çürümüş tahta pastı, teneke ve kerpiç yığınlarından ibaret evleriyle işçi mahallesi sanki bir seldi. Bir seldi de bu sel uzak, çok uzaklarda yuvarlana yuvarlana, köpüre köpüre, korkunç anaforlar yapa yapa gelmiş, yıllardan beri mahallenin nabzı gibi atan fabrikanın ağır, beyaz taşlarla örülü, kalın, sağlam ve yüksek dört duvarına dört yandan yüklenmiş ama duvarları aşamadan takılıp kalmıştı. Evler yan yatmış, diz çökmüş, bağdaş kurmuş, kapaklanmış yahut tam yuvarlanacakken tutunuvermiş evler, işçi evler. Bu evlerin çürük kapıları ardı açılıyor ya da dağ gibi bir kız, kadın yahut kocaman takunyalarıyla küçük bir çocuk arada uyku dolu gözleriyle çıkıyor. Fabrika kapısındaki fabrika memur ve işçileri Mahmut Mesuliyeti İstihlak Kooperatifi'nin bakkalından içeri giriyordu. Fabrika beş makinistinin babası olan kıpkırmızı ablak yüzlü ihtiyar bakkal tezgahına dayanmış, gümüş çerçeveli oval gözlüğünün üstünden bakarak deveci çapur haliyle çene çalıyordu. Bir ara, aha dedi, seninkinin avradı geldi. Deveci çapur Halil döndü baktı. Uzun boylu, sapsarı, bir deri bir kemik kadın. Elinde siyah bir zeytinyağı şişesi tutmaktaydı. Deveci çapur Halil sordu. Sen İzzet Usta'nın avradı mısın bacı? Yorgun gözlerini deveci çapur Halil'e çeviren kadın başını salladı. Bir iki, hastasın galiba, Allah iyilik versin dedi. Hasta mıyım, sağ mıyım, bildiğim var mı ki? İyi olur bacı, iyi olur inşallah, Allah'tan ümit kesilmez. Aman iyi olsam ne ki, bundan sonra it olup kuyruk mu sallayacağım? Şişesini bakkalın tezgahına bıraktı. Şuna 12,5'luk zeytinyağı koy bakalım. Deveci çapur Halil, kocanı yolda gördüm dedi. Bir patos tamir etmiş, iyi bir para geçer elinize gayri. Kadın, elimize ne geçer bilemem dedi. Gitmeye, geçer geçer koskoca ya, usta yahu, inşallah. Çırağın uzattığı şişeyi aldı. Yaz duvara kalsın bahara, çıktı gitti. Veresiye defterine borcu kaydettikten sonra bakkal, ustalığına diyecek yok ama sebatsız dedi. Yoksa bu Çukurova'da az bulunur. 3 gün orada, 5 gün ötede. Bir insan bir yerde sebat etmeli. Şu boşnak kızını sordum. Madem bir avluda oturuyorsunuz, kapı komşunuz, babasını gör şu işimi bitir dedim. Ne dedi? Katibi seviyor diyor. 30 kağıt maaşınla avrat mı sevilir? Kollarını altın burmayla doldururum, gözümün yağını yesin dedim. Sonra dedim ki, şehirde konak bile tutarım kendine. Dedim develerimi satar, uğruna harcarım dedim. Hemi de satarım emmi. Kızın babası aksiymiş, doğru mu? Hangi kızın? Boşnak kızın. Cemile'nin mi? Heye. Aksi olup da canım. Anayı kızdan ayıran para. Lakin kız bildiğin gibi değil, kabadayı. Ardında da fırlananlar çok ya, dönüp bakmıyor. Katip nasıl? Katip de iyi olan, saygılı. Zorlu da içki içer hani. Benim şu mahzene girer, pencerenin önüne oturur, saçları maçları da tarar mı sana? 30 kağına avrat mı sevilir? Niye sevilmesin? 2 gönül bir olduktan sonra zamanlık seyren olur derler. Bire oğlum. Bu kız kısmının da işine akılsı vermez. Bir heye dese yani, kollarını altın burmayla doldururum. Yok mu içeride bir tanıdığın? Nerede? İptikhanede. Ver eline birkaç kuruş. Var, senin cam gözün teyzesinin kızı var, kara kız. Daha iyi met ettin ya, kara kızın ustalığı ne ki? O değilden açmış meseleyi. Ağzını mağzını aramış bir iki. Lakin şu katip olmasa, demek kız da onu seviyor. Sevse ki ne yahu, 30 kağıttan avrat mı sevilir bre? Mamut emmi, yarın evlenseler mesela, avrat tuz dedi mi, ciğeri cız eder. Hele bir de ilk çocukları olmuş, bırak. Halbuki beni sevse, Kara kız dediklerimin hepsini söylemiş mi? Söylemiş söylemeye ya. Deli kafa, bana böyle şeyler söyleme, seni idareye şikayet ederim demiş. Öyleyse mesele kalmamış, sen de elini yıka. 30 kağıttan avrat mı sevilir? Nereden baksan bir katip parçası. Halbuki beni bir sevse... Bakkal, Ahmet diye çırağına seslendi. Kaldır şu kepenkleri. Çırak dükkanın yarı yeni kepenklerini tam kaldırmıştı ki A kooperatif berberinin yanındaki köşeden çıktı. Geniş kenarlı hasır şapkası altında pörsük yanakları, sarkık alt dudağı, göğsünden başlayan kocaman karnı ve ince bacaklarıyla yan yan yürüyor, bir ördeği hatırlatıyordu. Çukurova'ya yarım pabuçları, kulaklarını geçmiş yağlı fesiyle ırgatlık için geldiğini, Mahmut Paşa Han'ın kapısında çapaklı gözleriyle bütün gün dikilip, dağ köylerinin getireceği tabaklanmamış tavşan derisi beklediğini, derileri tabaklayıp sattığını, kazandığı 3-5 kuruşu düğüm üstüne düğüm attığını, ekmek peynir, ekmek turşu, ekmek kara zeytin yahut kaynamış kimyonun nohutla gününü gün ederek santimle yaşadığını herkes bilirdi. Ağanın geldiğini gören boşnak kapıcı, mahalle bekçininkine benzeyen elbisesini, ceketini yanlarına çekti. Kendine çeki düzen verip ellerindeki çanaklara yerlerden hayvan pisliği toplamak için itişen yalın ayak çocukları kovaladıktan sonra esas vaziyete geçti. Ve fabrika kapısının arkasındaki kulübenin önünde put kesildi. Ağa bütün bunların farkında bile değildi. Kütlü hararları yüklü araba, kamyon ve deve dizlerinin tıkadığı yolları çatık kaşlarla gözden geçirerek ''Ne demeye birikmiş bunlar?'' diye sordu. ''Yolları tekmir kitlemişler. Katipler dertmiyor mu?'' Kantar başındaki 3 katibin bütün gece yarışırcasına iş gördüklerini bildiği halde gene de sormuştu. Kapıcının vereceği cevabı beklemeden fabrikaya girdi. Odasına geldi, şapkasıyla ceketini çıkarıp odacısına verdi. Her sabah fabrika işlerini kontrole giderken giydiği uzun beyaz iş gömleğini, sırtına lacivert beresini de tüysüz fakat kuvvetli başına geçirdi. Her günkü gibi fabrika işlerini kontrole çıktı. 5. Kütlü denilen tohumlu pamuğun çırçırlandığı, yani tohumu pamuğun tohumundan ayrılma işleminin yapıldığı çırçır dairesine tahtaları basıla basıla yenmiş, çürük, su gibi sallanan bir merdivenle çıkılıyordu. Katip tohumdan ayrılmış pamuk balyalarını tartıyor, deveci Çapur Halil de bacak bacak üstüne atmış odada sigara içiyordu. Ağanın aklı gitti. Zaten katip de işi bırakmış, ağanın yanına koşmuştu. Birlikte merdivenleri çıkarlarken ağa birden durdu, peşi sıra gelmekte olan katibe. Gözlerine parmaklarımı taktığım gibi iki ciğerini birden alırım, kosnik dedi. Palike mi yaktıracaksın? Ne demeye söylemiyorum palike, içinde cuvara içmenin yasak olduğunu. 60'lık bir senayikli olan katip sarsıldı. Söyledim dedi, vallahi billahi söyledim. Söyledim de ne demeye söndürmedi? Ağasının hatırı kalır diye mi korktun? Kalsın, beni alakadar etmez. Geç söyle, usulüyle söndürsün şu cuvarasını. Odasına öfkeyle dönen katip sertçe söylendi. Arkadaş söndür sigaranı. Deveci Çapur Halil, tadını kaçırdın be dedi. Deminden beri söndür söndür. İki fıkrık kaldı şurada zaten. İki fırlık mi iki fırlık bilmem, söndür. Ağa demediğini komadı bana. Ne mecburiyetim var el için laf işitmeye? Ağa bana bir şey demez. Ben ayrıyım. Burası fabrika. Burada hiç kimse ayrı değil. Söndür sigaranı. Hadi bak, her taraf pamuk dolu. Bir kıvılcım tamam. Söndür söndür yahu. Kadibe ters ters bakan deveci Çapur Halil yere attığı sigarasının dibine ayakkabısının ucuyla ezdi. Bunu bir yenilgi saymıştı. Şalvarının cebinden çıkardığı iri taneli sarı kehribar tesbihini şıkırtatarak çekmeye başladı. Öfkesi gittikçe artıyordu. Katibe göz ucuyla baktı. Yer yer olmalı ki diye söylendi. Balyacıların kantara koydukları pamuk balyalarını tartıp numaralarıyla kilolarının öndeki deftere kaydetmekte olan katip gözünün üstünden deveci Çapur Halil'e baktı. La havle çekti. Deveci Çapur Halil, ne la havle çekiyorsun lan diye horozlandı. Katip, ben lan değilim dedi. Efendiyim ben. Suratından belli, belli tabii. Kes lan, şimdi efendinin de beyinin de anasının da avradının da çektirirsin ha. Gözünü çıkarıp masasının üstüne hırsla bırakan katip kalktı. Devecinin karşısına dikildi. Çek bakalım hadi. Deveci Çapur Halil de kalktı. Tesbihini şalvarın cebine koydu. Kaçtan aşağı olmaz yahu. Katibi göğsünden şöyle bir itti. Birkaç adım gerileyen katip, kaçtan aşağı dersen o kadar ulan, varsa bir mağfiretin göster. Deveci çapur Halil'i itmek istedi. Katibin eline sertçe vuran deveci, biçimli otur bak, öfelerim ha. İtişmeye başladılar. O onu itti, o onu. Sonra birdenbire kara kucak oldular. Deveci çapur Halil, ihtiyar katibi bir savuruşta masasına fırlatmıştı ki yetişen hammallar araya girdi. Deveci çapur Halil'i dışarı çıkardılar. Eli ayağı zangır zangır titreyen katip kükrüyordu. Bas bas bağırarak odasının kapısını çarptı, arkasından sürgüledi. Deveci çapur Halil'e ise hammallar arasında birazdan diyordu. Birazdan isterim bunları. Eğer bunu senin kesene korsam bu bıyıklar anamın. Bir bardak su içen katip masasını başına geçmişti. Titreyen elinde kopya kalemini aldı, gözlüğünün gözüne taktı. Deveci çapur Halil hala söyüp sayıyordu. Kantara konulan balyayı alışkın elleriyle tartıveren katip, hiç de lüzum yokken 110 kaldır diye balyanın kilosuna seslendi. Kendisine cevap vermeye tenezzül edilmediğini sanan deveci çapur Halil gene sövdü. Aynı hareketi bu sefer mahsustan tekrarlayan katip, 108 kaldır diye bağırdı. Deveci çapur Halil çıldıracak hale gelmişti. Ulan senin İsa'nı, Musa'nı, yedi göbek sonraki zürriyetini, İskender'in, Ordusya'nın diye söverek hammalların elinden kurtuldu. Katibin oda kapısına müthiş bir tekme attı. Çüş, ayı oğlu ayı, dedi katip. Deveci çapur Halil fabrika sahibinin odasına taraf hızlı hızlı yürüdü. Az sonra çırçır merdivenlerinden inen aşağıya ağaya durumu anlatan katip, beni size şikayete gitti, dedi. Ah, kulak asma, diye cevap verdi. Yarın benim palikem yanarsa öte baştan yürek soğuğudur dümbükler. İptikhaneye taraf yolunu değiştirdi. Birinci ayrımın sonu, sayfa 19.